Ayrım 4. İran Mektupları, Montesquieu. Sayfa 33.
Evet.
16. mektup. Özbek'ten Kum'daki 3 mezar muhafızı Molla Muhammed Ali'ye. Niçin mezarlarda yaşıyorsun Aziz Molla? Sen ki semada melekler arasında yaşamaya layıksın. Kuşkusuz ki güneşin ışıklarına engel olma korkusuyla yaşıyorsun. Güneş ne kadar kusursuzsa sen de o kadar kusursuzsun. Güneşin bazen bulutlar arasına saklanıp güzelliğini göstermediği gibi sen de kendini gizliyorsun. Senin ilmin okyanustan daha derindir. Aklın ise Hazreti Ali'nin iki uçlu kılıcı Zülfikar'dan daha keskindir. Semada 9 büyük melek diyarında neler olup bittiğinin farkındasın. Sevgili Peygamberimizden ilham alarak Kur'an'ı okuyorsun. Ve bu mukaddes kitabın anlaşılması güç herhangi bir parçasıyla karşılaştığında bir melek Peygamberimizin emriyle kanatlarını açarak o parçanın esrarını sana izah etmek için gökyüzünden iner. Ancak senin aracılığınla gökyüzündeki büyük meleklerle haberleşebilirim. Çünkü 13. imam olan sen yerin ve göğün son noktasının merkezi ve esfeli safilin ile arş-ı ala arasında iletişim noktası değil misin? Şu an dinsizlerin arasındasın. Kendimi senin sayende temizlememe ve senin ikamet ettiğin kutsal yerlere yüzümü çevirmeme izin ver. Tan yeri ağrırken beyaz ipin siyah ipten ayırt edildiği gibi sen de beni yaramaz insanların arasından çıkarıp ayırt et. Tavsiyelerinle bana yardım et. Ruhumu ıslah et. Onu peygamberlerin maneviyatıyla ihya et. Ruhumu cennet ilmiyle besle ve oradaki yaraları ayaklarının dibine sermeme izin ver. Değerli mektuplarını birkaç ay kalacağım Erzurum'a yolla. Erzurum, 11 Cemazi'yül Ahır 1711. 17. mektup. Özbek'ten aynı kişiye. Sabırsızlanmadan edemiyorum mübarek Molla. Senin değerli cevabını bekleyemedim. Giderilmesi gereken kuşkularım var. Aklımın yok olduğunu hissediyorum. Onu doğru yola sevk et. Ey ışık kaynağı, gel de beni aydınlat. Sana anlatacağım zorlukları kutsal kaleminle yok et. Kendime acımamı ve sana soracağım sorudan hicap etmemi öğret bana. Domuz etinden ve mundar diye adlandırdığı etleri yemekten kanun koyucunun bizi men etmesinin hikmeti nedir? Ölüye dokunmamızı yasaklaması ve ruhumuzun temizlenmesi için vücudumuzu devamlı yıkamamızı emretmesinin nedeni nedir? Bana öyle geliyor ki şeyler bizzat kendiliklerinden ne pis ne de temizdirler. Onların böyle olmasını gerektiren içsel hiçbir özelliği kabul edemiyorum. Çamur göze ya da başka bir duyu organımıza kötü gözüktüğü için pistir. Altın ve mücevherler nasıl kirli değilse aslında çamur da bizzat kendisi kirli bir şey değildir. Cenazeden duyduğumuz ürpertiden dolayı ona dokununca kirleneceğimiz duygusuna kapılırız. Hiç yıkanmayan kişilerin vücutları ne koku alma ne de görme duyularına zarar vermeyeceğine göre onların pis oldukları zannına kapılmak da neden? O halde mübarek Molla, nesnelerin pis ya da temiz olmalarına karar verecek tek hakem duyulardır. Fakat nesneler insanlara aynı gözükmediği için kimilerine güzel görünen bir şey diğerlerine iğrenç gelebilir. Ve bundan da şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Madem ki herkes kendi keyfine göre nesnelerin pis ya da temiz olduğuna karar veriyor, o halde duyuların şahitliği kural olamaz. Fakat bu da sevgili Molla, sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu farklılıkları ve meleklerin eliyle yazılan Kur'an'ın temel düşüncelerini alt üst etmiyor mu? Erzurum, 20 Cemazi'yül Ahır 1711. 18. mektup. Peygamber ailesinin kölesi Muhammed Ali'den Erzurum'daki Özbe'ye. Sevgili Peygamberimize binlerce kez sorulan soruları siz de devamlı soruyorsunuz. Alimlerin yorumlarını niçin okumuyorsunuz? Her türlü bilginin bu temiz kaynağına niçin başvurmuyorsunuz? Bütün kuşkularınızı o giderebilir. Fani dünya işlerine dört elle sarılıp ahiretinkilere aldırmayan ve mollaların düşüncelerine saygı duyup onları sahiplenmeyen ve izlemeyenlere yazıklar olsun. Tanrı'nın sırlarını hiç merak etmeyen sizi gidi dinsizler. Sizin bilgileriniz cehennemin karanlıklarına benzer ve kafanızdaki düşünceler Şaban ayının en sıcak günü öğle güneşi gökyüzündeyken ayaklarınızın çıkardığı toz gibidir. Ayrıca sizin en akıllınız imamların en sıradanının eline su bile dökemez. Sizin işe yaramaz felsefeniz karanlığı ve fırtınayı haber veren bu parıltıdır. Fırtınanın ortasında olduğunuz için rüzgar sizi sağa sola savurmaktadır. Hristiyanların sıkıştırdığı ve Yahudilerin üzdüğü peygamberimizin bu her iki dine mensup insanları susturduğu olayı burada anlatmakla sorunu kolayca halletmiş oluruz. Yahudi Abdias İbesalon, Tanrı'nın domuz eti yemeyi niye yasakladığını peygamberimize sordu. Bu sebepsiz değil, domuz pis hayvandır ve bu konuda sizi ikna edeceğim diye yanıt verdi peygamber. Elinin üzerine çamurla bir insan resmi yaptı. Onu toprağa attı ve bağırdı. Kalk! Anında bir adam karşılarında dikiliverdi ve şöyle dedi. Ben Nuh'un oğlu Yafes'im. Öldüğünde saçlarım bu kadar beyaz mıydı diye sorar sevgili peygamber. Hayır, fakat sen beni uyandırdığında kıyamet gününün geldiğini zannettim ve bundan o kadar korktum ki saçlarım aniden ağırdı diye cevap verdi Yafes. O halde Nuh'un gemisi hikayesini tam olarak bana anlat dedi. Ona Allah'ın elçisi. Yafes ona itaat ederek ilk günler olup biten her şeyi tam tamına anlattı. Daha sonra ise şöyle ekledi. Bütün hayvanların dışkısını geminin bir tarafına yığdık. Ama bu yığıntı gemiyi bir tarafına öylesine yatırdı ki neredeyse hepimiz, özellikle de öylesine acıklı ağlayıp sızlayan kadınlarımız korkudan ölecekti. Allah'a danışan babamız Nuh, fili tutup başını geminin yatan tarafına çevirtme emrini aldı. Bu büyük hayvan o kadar çok dışkı yaptı ki karnından bir domuz çıktı. Dostum Özbek, işte o gün bugündür domuzun bize yasaklanmasına ve bu hayvanı pis olarak kabul etmemize aklın yatıyor mu? Fakat domuz bu pislikleri her gün karıştırdığı için gemiye öylesine pis bir koku yayıldı ki bu koku yüzünden domuz aksırmaktan kendini alıkoyamadı. Ve önündeki her şeyi kemiren bir fare bu aksırmayla burnundan çıktı. Bu duruma artık Hazreti Nuh bile dayanamaz oldu ve Tanrı'ya bir kez daha danışma zamanı geldiği kanısına vardı. Tanrı Nuh'a aslanın alnına bir yumruk darbesi indirmesini emretti ve bu darbeyle aslanın burnundan bir kedi çıktı. Bu hayvanların pis olduğunu artık inanabiliyor musunuz? Sizce bu nasıl oluyor? Bazı şeylerin pis olmalarının nedenini anlamamanızın nedeni, diğer birçoklarının da pisliğinin nedenini bilmemenizdendir. Ve Allah, melekler ve insanlar arasında olup bitenlerden habersiz oluşunuzdandır. Ebediyet meselesini siz biliyorsunuz. Kutsal kitapları hiç okumamışsınız. Sizin bildikleriniz ilahi kütüphanenin küçük bir bölümüdür ancak. Bizim gibi yaşarken bu kütüphaneye yaklaşanlar hala şüphe ve cehalet içindedirler. Hoşça kal, Muhammed'in sevgisini kalbinden eksik etme. Kum, Şaban ayının son günü, 1711. 19. mektup, Özbek'ten İsfahan'daki arkadaşı Rustan'a. Tokat'ta sadece 8 gün kaldık. 35 gün yürüdükten sonra İzmir'e ulaştık. Tokat'tan İzmir'e kadar ismini anmaya değer bir tek şehir bile yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasını hayretle gördüm. Yıkılmaya yüz tutmuş bu imparatorluk, yumuşak ve ılımlı bir rejim yerine kendini sert tedbirlerle ayakta tutuyor. Bu ise onu durmaksızın yıpratıp tüketiyor. Para karşılığında paşalığı elde eden insanlar yıkık dökük taşra memleketlerine giriyorlar. Ve sanki yeni ülkeler fethedercesine buraları yakıp yıkıyorlar. Küstah bir askeri kuvvet ancak onların heveslerine boyun eğer. Meydanlar yıkılmış, şehirler ıssızlaşmış, köyler ıssız ve üzgün, tarım ve ticaret tamamen terk edilmiş. Bu sert hükümette bazı şeyler cezasız kalıyor. Toprakların mülkiyeti belli değil. Dolayısıyla bu toprakları değerlendirme isteği de oldukça azalmış. Yönetenlerin kaprisine dur diyecek ne güç ne de maddi imkan var. Bu insanlar sanatları öylesine terk etmişler ki bu ihmalkarlık bu milletin ayırıcı özelliği olan askeriyeye bile yansımış. Bir tarafta Avrupa hükümetleri her gün biraz daha kibarlaşıp aydınlanırken onlar eski adetlerini sürdürüyorlar. Ve Avrupalılar yeni keşifleri onlara karşı belki 1000 defa kullandıktan sonra bu yeni keşifleri almayı akıllarına getiriyorlar. Bu insanların deniz hakkında hiç tecrübeleri yok ve el işi konusunda kabiliyetten tamamen yoksunlar. Denizden gelen bir avuç Hristiyan'ın, Malta şövalyelerinin Osmanlıları zorladığı ve imparatorluklarını zayıflattığı söylenmektedir. Ticaret yapmayı beceremeyen bu insanlar, çalışkan ve girişimci Hristiyanların gelip orada ticaret yapmalarında hemen hemen çok zor izin verirler. Ve bu izinle onlara kendilerini zengin etme olanağı tanıma lütfunda bulunduklarını zannederler. Geçtiğim bu uçsuz bucaksız bütün ülkede zengin ve güçlü şehir olarak sadece İzmir'i gördüm. Bu şehir diğerlerinden farklıysa bu Türklerin değil Avrupalıların sayesinde olmuştur. Sevgili Rustan, 200 yıl önce fetihlerin beşiği olmuş bu imparatorluk hakkında işte sana doğru bilgiler. İzmir, 2 Ramazan, Kasım 1711. 20. Mektup. Özbek'ten İsfahan Sarayı'ndaki karısı Zaşiye. Beni incittin Zaşi. Yokluğum esnasında tavırlarınızı düzeltmez ve bana acı veren kıskançlığı yatıştıramazsanız kalbimdeki çalkantılardan korkmanız gerektiğini hissediyorum. Sadakatsizliğini ve hainliğini kellesiyle ödeyecek olan beyaz harem ağası Nadir'le baş başa yakalandığınızı öğrendim. Sizin için tahsis edilmiş siyah harem ağları varken odanıza beyaz bir harem ağası almanın yasak olduğunu nasıl unutursun? Harem ağalarının erkek olmadıklarını ve erdeminizin kendinizi alçaltacak bir şey yapmanıza engel olduğunu boşu boşuna anlatmayın. Bu ne sizi kurtarmaya ne de beni sakinleştirmeye yetmez. Saray kanunlarının size yasakladığı bir şeyi yapıyorsunuz çünkü. Ben niye bu kadar kızgınım? Çünkü kendinizi başkalarına göstererek şerefime leke sürüyorsunuz. Ben ne diyorum? Başka nazarlardan mı söz ediyorum? İşleyeceği suçlarla ve dahası iktidarsızlığın verdiği üzüntü ve ümitsizlikle size leke sürebilecek bir hainin girişimlerine davetiye çıkardığınız için size bu kadar kızgınım. Bana devamlı sadık kaldığınızı belki de dile getireceksiniz. Zaten sadık olmama gibi bir seçeneğiniz var mıydı ki? Yaşadıklarınızı pür dikkat izleyen siyah harem ağlarının gözü açıklılığını nasıl olur da unuttunuz? Sizi 4 duvar arasına hapseden kilitleri ve kapıları nasıl kırabildiniz? Özgür olmayan bir erdemle övünüyorsunuz ve belki de rezil arzularınız bu kadar övündüğünüz bu sadakatin karşılığını ve hakkını 1000 defa sizden alıp götürmüştür. Şüphelenmekte haklı olduğum her şeyi inşallah yapmamışsınızdır. Bu hain kirli ellerini size sürmemiştir. Efendisinin hakkı olan güzel yerlerinizi ona göstermemişsinizdir. Onunla sizin aranızda zayıf bir engel olan elbiseleriniz o anda üzerinizdeydi inşallah. Gördüğü manzara karşısında saygı duyup gözlerini yere indirmiştir ve yüzsüzlüğe kapılmayıp uğrayacağı cezalar karşısında titremiştir. Bütün bunlar doğru olsa bile görevinizi hiçe saydığınız için yaptıklarınız küçümsenecek şeyler değil. Sefih temayüllerinize uymada görevinizi ihmal ettiyseniz bu tip eğilimlerinizi tatmin etmek için ne yaptınız? Arkadaşlarınız için hatalarına karşı bir sığınak ve bir tapınak olan ve sizin için ise cinsiyetinizin güçlendiği ve yaratılıştan gelen tüm eksiklerine karşın yenilmez hale geldiği acımasız bir hapishane şeklindeki bu kutsal yerden şayet çıkarsanız ne yapacaksınız? Kendinizi korumak için derinden incittiğiniz benim aşkımdan ve alçakça ihanet ettiğiniz görevinizden başka bir şeyiniz olmayan siz, tek başınıza kaldığınızda ne yapacaksınız? En alçak kölelerin saldırısından sizi koruyacak olan şey, yaşadığınız memleketin kutsal gelenekleridir. Size yaşattığım sıkıcı hayattan dolayı bana minnettar olmalısınız. Çünkü yaşamınızın devamı bu sıkıcı kurallara bağlı. Hareketlerinizi devamlı izlediği ve size bilgece tavsiyelerde bulunduğu için baş harem ağasına tahammül edemeyebilirsiniz. Böyle görevlere sanki çok güzeller tayin edilmeliymiş de çok çirkin olduğunu ve ona bakmakta çok zorlandığınızı söylüyorsunuz. Sizi üzen, onun yerinde size zarar verecek beyaz harem ağasının olmayışı. Fakat ilk köleniz size ne yaptı? Genç zelitle içli dışlı olmanızın görgü kurallarına aykırı olduğunu size söyledim. İşte kininizin nedeni. Acımasız bir hakim olmalıyım Zaşi. Çünkü ben sizi masum bulmak isteyen kocadan başka bir şey değilim. Yeni eşim Roxanne'a karşı olan aşkım, onun kadar güzel olan size beslemem gereken bütün merhameti bana bahşetti. Her ikinizi de seviyorum. Ama Roxanne'ın sizden üstünlüğü, güzelliğine erdemini de eklemesindendir. İzmir, 12 Zilkade, Ocak 1711. 21. Mektup Özbek'ten Beyaz Baş Harem Ağası'na. Bu mektubu açtığında titremelisin. Daha doğrusu Nadir'in ihanetine izin verdiğinde titremeliydin. Cinsel yönden duyarsız ve bitkin bir ihtiyarlık döneminde olan sen, aşkımın korkunç varlıkları üzerine gözlerini masumane bir şekilde dikemezsin. Bütün gözlerden bu varlıkları gizleyen korkunç yerin kapısına adım bile atması yasak olan sen, nasıl olur da senin bile yapmaya cesaret edemeyeceğin şeyleri yapmaları için sana emanet edilen kişilere izin veriyorsun ve onların ve senin başına gelecek felaketi fark etmiyorsun. Keyfime göre kırabileceğim siz aletler kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz itaat etmeyi bildiğiniz sürece varsınız. Benim kurallarım çerçevesinde yaşamak için ya da emrettiğim zaman ölmek için bu dünyadasınız. Benim mutluluğum, aşkım, hatta kıskançlığım sizin bayağı varlığınızı kabul ettiği sürece nefes alabilirsiniz. Bana itaatten başka yapacak bir şeyiniz, benim arzularımdan başka varlık nedeniniz ve beni mutlu kılmaktan başka dayanak noktanız yok. Kadınlarımdan bazılarının sabırsızlıkla görevin sert kurallarına pek dayanamadıklarını, bir harem ağasının sürekli varlığının onların canını sıktığını, kendilerini kocalarına götürmek için tahsis edilmiş bu korkunç şeylerden bıktıklarını bilmekteyim. Fakat siz bu karışıklığa neden olursanız, güvenimi kötüye kullanan herkesi titreyecek şekilde cezalandırılacaksınız. Bütün peygamberler adına ve özellikle Yüce Ali adına yemin ederim ki görevinizi ihmal ederseniz benim gözümde ayağımla ezeceğim böceklerden farkınız kalmaz. İzmir, 12 Zilkade 1711. 22. Mektup Jaron'dan Baş Harem Ağasına. Özbek saraydan uzaklaştığı ölçüde mübarek karılarıyla ilgileniyor. İç çekip ağlıyor, acısı artıyor, kuşkuları kuvvetleniyor. Hanımlarına göz kulak olan muhafızlarının sayısını arttırmak istiyor. Kendisine eşlik eden tüm zencilerle beraber beni yeniden gönderecek. Artık saray için endişelenmiyor. Esas korkusu ondan bin kez daha değerli olan şey için. O halde senin kurallarına bağlı yaşayacağım ve kurallarını ihlal etmeyeceğim yüce Rabbim. Tek bir adamı mutlu kılmak için ne kadar çok şey lazım. Sanki Allah kadınları diğer insanlara bağımlı bir pozisyona sokmuş ve sonra da onları bu durumdan çekip çıkarmış. Erkeklerin ve kadınların birbirlerine karşı hakları olduğu için bu iki cins arasındaki karışıklık ortaya çıkıyor. Biz ise yeni bir ahenge dayalı bir plan yaptık. Kendimizle kadınlar arasına, kini ve erkeklerle kadınlar arasına da aşkı yerleştirdik. Tavrım ciddi olacak. İç karartıcı bakışlar atacağım. Dudaklarımdan sevgi sözcüğü çıkmayacak. Dış görünüş sakin, iç alem endişeli olacak. Üzülmek için yaşlılığın kırışıklarını beklememe hiç gerek yok. Efendimi batı diyarında izlemek bana zevk verecek. Fakat iradem onun malıdır. Hanımlarına göz kulak olmamı istiyor. Ben de sadakatle bu işi yapacağım. Değer verildiğinde mükemmelleşen ve rencide edilmesi, yok edilmesinden daha az kolay olan kadınlara nasıl davranacağını biliyorum. Her an sizin tarafınızdan fark edilmeyi beklediğimi ve emirlerinize amade olduğumu bildiririm. İzmir, 12 Zilkade 1711. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 43.